Ayrım 49, sayfa 506. Anais, görüşme odasından çıkar çıkmaz telefon izni istedi. Bu hapishanenin sol kanadına duvara monte edilmiş bir dizi telefonun bulunduğu kısma gitmek anlamına geliyordu. Gözetmen uysal bir kadındı ve Anais henüz gerçek bir YKM değildi. Havalandırma saati başlamıştı. Dolayısıyla telefonların önünde tek bir kadın mahkum bile yoktu. Anais hafızasındaki bir numarayı çevirdi. Umutsuzluğa kapılmamak için harekete geçmeliydi. Nasılsa hücresinde ağlamak için bol bol zamanı vardı. Matias Freire'yi yeniden görmüştü, denem olmuştu. Sadece mesleki bir görüşme, profesyonel bir değiş tokuş, hepsi o kadar. Alo, Lekoz, Çetelet. Anais, neler oluyor? Çatışma haberi ve tutuklanması güneybatıya kadar ulaşmıştı. Açıklamam uzun sürer. Ne yapabilirim? Anais, parmaklıklı bir pencerenin önünde gidip gelen gardiyanın arkasından kaçamak bir bakış attı. Kağıdı cebinden çıkardı ve açtı. Numarası gizli bir telefondan yapılan bir çağrının saatiyle tarihini ve aranan numarayı veriyorum. Telefon açan abonenin kimliğini belirle, hemen. Değişmemişsin, dedi Lekoz gülerek. Söyle. Anais numarayı, günü ve saati yazdırdı. Lekoz'un başka bir hatta aradığını duydu. Lekoz diğer telefona bilgileri verdi, sonra yeniden ona doğru döndü. Abdüllatif Dimon aradı. Anais birkaç saniye bu ismi nereden hatırladığını düşündü. TKPM'nin koordinatörü, çöl savaşçısı. Ne istiyordu? Sanırım ona bir sürü ıvır zıvır yollamışsın. Marsilya kumsalından gelen şeyler. Anais onları tamamen unutmuştu. İkaros'un cesedinin çevresinde bulunan kalıntılar. Onları analiz etmiş mi? Evet, hepsi denizin getirdiği şeyler. Sadece tek bir şey diğerlerinden farklıymış, bir ayna parçası. Ona göre bu, başka bir suç mahallinden gelmiş olabilirmiş. Belki de katilin cebinden düşmüş. Neden? Çünkü ayna parçasında hiç tuz kalıntısı yokmuş, denizden gelmiş olamazmış. Bir ayna parçası, bayağı yol almışlardı. Hepsi bu kadar değil, diye devam etti Lekoz. Ayna parçasını analiz etmişler. Üstünde gümüş iyodür kalıntıları varmış. Bu ne anlama geliyor? Ayna bir işleme tabi tutulmuş. Işığa duyarlı hale getirmek için aynaya bilinçli olarak gümüş iyodür emdirilmiş. Bu sanırım 150 yıl önce uygulanan bir yöntemmiş. Daguerreotipi tekniği. Ne? Fotoğrafın anası. Araştırdım. Parlak ve gümüş kaplama bir ayna bir objektiften yansıtılan izi koruyor. Sonra ayna iyot buharına tutuluyor ve bir görüntü elde ediliyor. Gümüş içeren doğal maddeler bulununca çoğaltmaya müsait olmayan bu teknikten vazgeçilmiş. Daguerreotipi negatif gerektirmeden doğrudan pozitif baskı yapmayı sağlayan bir teknik. Dimon bu aynanın bir daguerreotipi olduğu nereden çıkartıyor? Evet, bu da bize kahrolası bir ipucu bırakıyor. Birkaç meraklı dışında bu tekniği kullanan pek yok. Araştırdın mı? Bunun üstünde çalışıyorum. Bana bu heriflerin kuruluşunu bul. Bu tekniği kullananların listesini çıkar. Bunları söylerken birden gözüne bir görüntü canlandı. Katil öldürüyordu. Bir Yunan mitini sahneliyordu. Sonra bu sahneyi gümüş bir ayna üzerine çoğaltma imkanı olmaksızın tek bir örnek olarak basıyordu. Ürperdi. Bir yerlerde bu korkunç fotoğrafların saklandığı bir yer olmalıydı. Onları kafasının içinde alacakaranlıkta parlarken görüyordu. Boğazlanmış Minotaurus, yakılmış Ikaros, hadım edilmiş Uranos. Başka kaç kişi vardı? Senin gizli numarayı buldum. Yazabiliyor musun? Evet, kafama. Polis ona Arnold Chaplin'in gizemli muhatabının adını ve numarasını verdi. Bu bilgiler ona hiçbir şey ifade etmiyordu. 500 kilometre uzaktan gelen bu sıcak haberle heyecanlanmış bir halde Lekoz'a teşekkür etti. Seninle nasıl temas kurabilirim? Kuramazsın. Ben başımın çaresine bakarım. Bir sessizlik oldu. Lekoz soluk almakta sıkıntı çekiyordu. Anais gözyaşlarına boğulmamak için telefonu kapattı. Gardiyanın yanına gitti ve ondan başka bir lütufta bulunmasını istedi. Havalandırmanın son dakikalarından yararlanmak. Kadın iç çekti. Onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra belki de onun polis olduğunu hatırlayarak avluya doğru yürümeye başladı. Anais'in içi içine sığmıyordu. Daguerreotipilerle ilgili bu ipucu ona yeniden enerji vermişti. Soruşturmasında yeni bir ipucuna ulaşılmışken burada sıkışıp kalmak onu öfkelendiriyordu. Belki de bu ipucunun bir anlamı yoktu. Belki de çok şey ifade ediyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Bu ipucunu kendine saklayacaktı. Solinas'a tek kelime etmeyecekti. Dışarının uğultusu onu canlandırdı. Gardiyan son kapıyı da açtı. Kadınlar basket potalarının ve bir pimpon masasının olduğu avluda yürüyor ve konuşuyordu. Manzara diğer hapishanelerden farklı değildi. Gölüş alanını duvarlar, dikenli teller, kablolar kuşatıyordu. Tutukluların yüzlerinden kapatılmışlık duygusu okunuyordu. Bedenler bitkin ve yıpranmıştı. Yorgun yüzler eğlene eğlene, parlatıla parlatıla, bilene bilene öldürücü hale gelen kaşık saplarına benziyordu. Dondurucu rüzgar bile hücrelerin kirli havasıyla, yemek ve kirli iç çamaşırı kokusuyla yüklü gibiydi. Anais ellerini ceplerine soktu ve polis kimliğine büründü. Grupları, çift dolaşanları, tek başına takılanları gözlemledi ve en uygun hedefi aradı. Tutuklular iki gruba ayrılmıştı. Vahşi hayvanlar ve ezikler. Hangi gruba ait olduğu yüzlerinden, duruşlarından, yürüyüşlerinden anlaşılıyordu. Anais adli bir hata nedeniyle mahkum olmadıkları yüzlerinden okunan 4 kişilik bir mağribi grubuna doğru ilerledi. Cezaevi çarkının dirildiklerini yok edemediği tehlikeli kadınlar. Uzun yıllarını hapishanede geçirecekleri aşikardı ve şüphesiz geçireceklerdi de. Ama hiçbir şey içlerindeki öfkeyi dindiremezdi. Selam. Cevap olarak ezici bir sessizlik oldu. Başlarını sallama zahmetine bile girmediler. Sadece ayaklarının altındaki asfalt kadar sert, siyah gözlerindeki kıvılcımla baktılar. Bir cep telefonuna ihtiyacım var. Kadınlar kendi aralarında bakıştılar. Ardından kahkahalarla gülmeye başladılar. Kimliklerimizi de sormak istiyor musun? Haber çabuk yayılmıştı. Bir aynasız olarak çoktan mimlenmiş, öfke duymuş ve tecrit edilmişti. Bir SMS atmam gerekiyor. Bunun bedelini ödemeye hazırım. Ne kadar kaltak? Kızlardan biri komutayı ele almıştı. Önü açık bir kabanın içine bir tişört giymişti. Tişörtün yakasından göğsündeki ejderha dövmeleriyle boynundaki Maori işaretleri görünüyordu. Anais blöf yapma yoluna gitmedi. Şimdilik hiç. Kuruş param yok. O zaman yok ol. Size dışarıda yardımcı olabilirim. Burada çürümeyeceğim. Hep öyle derler. Evet ama bu avludaki tek polis benim. Bir polis asla uzun süre hapiste kalmaz. Derin bir sessizlik oldu. Kızlar kaçamak gözlerle bakıştılar. Fikir kafalarında olgunlaşıyordu. Yani diye merakını gidermek için sordu ejderha dövmeli kız. Bana bir cep telefonu bulun. Dışarı çıkınca sizin için bir şeyler ayarlarım. Senin suratına sıçarım dedi diğeri. Nereye istersen oraya sıç ama bu bir fırsat yavrum. Senin için, kardeşlerin için, herifin için ya da bilmem kim için. Dışarı çıkınca sana yemin ediyorum yargıcı, savcıyı, senin davana bakan polisleri görmeye gideceğim. Yeniden bir sessizlik oldu. Bu kez çok daha derin bir sessizlikti. Anais neredeyse kadınların beyin çarklarının döndüğünü işitebiliyordu. Ona inanmaları için hiçbir sebep yoktu. Ama hapisteyken insanı yaşatan istesin ya da istemesin umuttu. 4 kadın elleri ceplerinde kirpas içindeki montlarına ve parkalarına iyice sarındı. Giysilerinin altında bedenlerinin soğuktan büzüldüğünü tahmin etmek zor değildi. Anais avantajını değerlendirdi. Bir SMS en fazla birkaç saniye alır. Sizin için elimden geleni yapacağımı yemin ederim. Kızlar yeniden bakıştılar. Çevrelerine şöyle bir göz attılar. Anais'i çembere aldılar. Bir an için iyi bir dayak yiyeceğini düşündü. Aslında savaşçılar onun çevreden görünmesini engelliyorlardı. Bir anda ejderha dövmeli kız çemberin ortasında belirdi. Ağzından alevler püskürten sürüngen sanki düşmemek için kızın bronz teline tutunmuştu. Anais gözlerini aşağı indirdi. Mahkumun avucunda selotepli üstün körü onarılmış bir cep telefonu duruyordu. Anais telefonu aldı. Çetenin önünde ayakta SMS'ini yazdı. Önce saptanan telefon numarasını sonra da Medina Maloi, Naples Sokağı, No 64, 75009, Paris yazmıştı. Bir an tereddüt etti. Sonra ekledi. İyi şanslar. Freire'nin telefon numarasını tuşladı ve gönder tuşuna bastı. Gerçekten de aptallar kraliçesiydi. Chaplain SMS'i Orleans kapısında aldı. Anais hiç oyalanmamıştı. Bu bilgi onların ortaklıklarını pekiştiriyordu. Tabii bir polis ordusu onu Naples Sokağı 64 numarada beklemiyorsa. Hemen şoföre Medina Maloy'un adresini verdi. Sonra mesajla gelen numarayı tuşladı. Karşısına telesekreter çıktı. 29 Ağustos'taki aynı yavan ses. Herhangi bir mesaj bırakmadı. Onun dairesinde ansızın yakalanmayı arzu ediyordu ya da daha iyisini yapmayı. Eğer evde yoksa etrafı aramayı. Araba Raspel bulvarında ilerliyordu. Bir kez daha sabahtan bu yana olanları gözden geçirdi. Flori Merogis'te hapis tutulan 30'lu yaşlarını süren Anais kaderinin anahtarını keşfetmişti. Chaplin bir deneyin kurbanıydı. Bir yandan bu fikir son derece ürkütücüydü, diğer yandan da ona umut veriyordu. O müzmin bir hasta değildi, onu zehirlemişlerdi. Zehir veya antidot olabilirdi. Ama onda bir sendrom oluşturduysa onu durdurabilirdi. Bu gizemli kapsülden kurtularak çoktan iyileşmeye başlamış olabilir miydi? Avucunda duran kapsüle bir kez daha baktı. Onu açmayı, incelemeyi, analiz etmeyi isterdi. Şoför Saint Lazare sokağına ulaştı. Trinity Kilisesi'nin gölgesindeki Estienne Doors Meydanı'nın çevresini dolandı. Londra sokağına saptı. Chaplin tuhaf bir izlenime kapıldı. 9. bölgeden nefret ediyordu. Paris'in bu köşesindeki tüm sokaklar Avrupa kentlerinin adını taşıyordu ve binaların hepsi soğuk, hüzünlü ve sürgülüydü. Avluya açılan kapıların üzerindeki kadın ve erkek başlı heykel sütunlar gardiyan gibi gelip geçenleri gözlüyordu. Sokaklar ıssızdı. Buraların hakimi sigorta şirketleri, noter büroları, avukat ofisleriydi. Anais'in hayali gözünün önüne geldi. Onu yeniden gördüğü için mutluydu. Bembeyaz teni, bakışlarının hüzünlü yakıcılığı. Dünyaya katlanamıyormuş gibi görünen ama buna mukabil Chaplin'e güç veren, onda derin bir iz bırakan olağan dışı varlığı. Genç kadından hoşlanıyor muydu? Ne kafasında ne de yüreğinde bu tip sorulara yer yoktu. Boşlukta bir varlıktı. Ya da daha ziyade kim olduğunu bilmeyen biri. Ancak bu ittifak kanını ısıtıyordu. Şoför Naples sokağı 64 numaranın önünde durdu. Chaplin parayı ödedi ve arabadan indi. Mahalleye özgü tipik bir binaydı. Kesme taşlardan oluşan 3. ve 4. katta cumbaları olan bir kale. Kapının şifresini bilmiyordu. Sokak boştu. Kapının önünde gidip gelmeye başladı. Sonunda takım elbiseli iki adam giriş kapısında belirdi. Chaplin içeri süzüldü. Beklerken buz kesmişti. Bir tonu sağdaki ve soldaki iki merdiven açılıyordu. Dip tarafta bir sürü ağaç ile bir çeşmenin bulunduğu bir avlu vardı. Binanın gizli kalbi. Posta kutularını gördü. Medina Maloy. Soldaki merdivenden çıkılan 3. katta oturuyordu. İnterfon yoktu. Yürüyerek çıkmaya başladı. Her merdiven sahanlığında iki kapı vardı. İki kapının ortasında da vitraylı bir pencere. Medina Maloy'un dairesi sağdakiydi. Pervazına bir kart iliştirilmişti. Zili çaldı. Bir defa. İki defa. Sonuç alamadı. Medina evli değildi. Tabii eğer başına bir şey gelmediyse. O ana kadar düşünmek istemediği bu olasılık kapısının önünde bütün ağırlığıyla üstüne çullanıyordu. Döndü ve dikkatle yandaki kapıya baktı. Göz deliğinden onu gözleyen meraklı bir komşu olabilir miydi? Kapıya doğru yaklaştı, dinledi. Oradan da bir ses gelmiyordu. Ne sağda ne de solda birileri vardı. Çözüm ortadaki vitray pencereydi. Pencereyi açtı. Bir pervaz kat boyunca uzanıyordu. Yanlamasını ilerlemek için ideal bir yerdi. Önceki günden, Hotel Dio'dan bu işe antrenmanlıydı. Geri çekildi ve avluyu kuşatan iki cepheyi iyice gözlemlemek için birkaç dakika bekledi. Pencerelerde hiçbir hareket yoktu. Duvarlardan ses gelmiyordu. Saat 11.30'da Naples sokağı 64 numara bir tapınaktı. Bir bacağını pencere çerçevesinden dışarı çıkardı ve dar çıkıntıya bastı. 3 kat aşağıdaki bahçeye bakmaktan kaçınarak duvardaki çıkıntıya tutundu ve boşluğa arkasını döndü. Birkaç saniye içinde Medina'nın dairesinin ilk penceresine ulaştı. Dengesini koruyarak dirseğiyle cama sert bir darbe indirdi. Cam ikiye ayrıldı. Ancak macun sebebiyle olduğu yerde kaldı. Chaplin, beklenmedik bir görgü tanığının avluda hırsız var, hırsız var diye avaz avaz bağırmasından korkuyordu. Kolunu yarıktan içeri soktu ve pencere kolunu çevirdi. Tüllerin arasından içeri süzüldü. Pencereyi kapattı, avluya bakan cepheleri dikkatle gözden geçirdi. Kımıldayan hiçbir şey yoktu. Tek bir harekette perdeleri çekti, gösteri sona ermişti. Hemen içerideki toz kokusunu hissetti, bu iyi işaret değildi. Birkaç adım attı ve zengin bir bekar eviyle karşılaştı. Büyük bir salon, yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış mutfak. Bir veya iki odanın açıldığı bir koridor. Evin bütün bölümleri geniş, havadar ve sevimliydi. Duvara monte edilmiş düz ekran bir TV'nin karşısına yerleştirilmiş L şeklinde kanepenin çevresinde dolandı. Dekorasyonu incelemekle oyalanmadı. Her şey şıktı, pahalıydı, özenliydi. Her şeyin üzeri insanı telaşlandıracak derecede kalın bir toz katmanıyla kaplıydı. Bu beni kaygılandırmaya başlıyor, korkuyorum. 20 Ağustos Medina için uğursuz bir gün mü olmuştu? Bir konsolun üstünde bir kadın fotoğrafı duruyordu. Her zamanki gibi bu yüz ona hiçbir şey ifade etmiyordu. 30'larındaydı. Solgun sarı saçlar, Ruslar gibi çıkık elmacık kemikleri, oval bir yüz. Baygın bakışlı, iri siyah gözler. Kırmızı etli dudaklar. Elmayla zehirlenen pamuk prensesi andırıyordu. Medina bütün olarak bir arzu pınarından çıkıyormuşçasına bir kösnüllük yayıyordu. Chaplin ona kafasında başka türlü canlandırmıştı. Sesinde soğuk bir kibarlık, otoriter bir çekicilik vardı. İsmine gelince hüzünlü ve iri yapılı, mağribi kökenli bir kadın olduğunu düşündürüyordu. Gözünün önünde kolhozlarda görülen kır çiçekleri geldi. Medine belki de Kabil kökenliydi. Resim bir teknede çekilmişti. Chaplin birden bu resmi kiraladıkları bir yelkende bizzat kendisini çekmiş olabileceğini düşündü. Fotoğrafı çerçevesinden çıkardı, cebine koydu ve evi turlamaya başladı. Şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Burası seçkin, hali vakti yerinde entelektüel Parisli bir kadının eviydi. Buna karşılık onun mesleğini, işini yansıtan en ufak bir iz yoktu. Tüm belirtiler daha ziyade bir üniversite öğrencisini işaret ediyordu. Salon, koridor, oda, alfabetik sıraya göre dizilmiş kitaplarla doluydu. Felsefe, edebiyat eleştirisi, etnoloji, filoloji. Eften püften bir okul olmadığı kesindi. Çekmeceleri karıştırırken sonunda bir öğrenci kimliği buldu. Medina Maloy, yaş 28, Sarbon'da felsefe bölümü doktor öğrencisi. Biraz daha araladı ve eğitim hayatıyla ilgili eksiksiz bir dosya buldu. Fransa'nın kuzeyinden geliyordu. Liseyi Saint-Omer'de bitirmişti. Lisans ve lisansüstü felsefe eğitimini Lille'de tamamlamıştı. Genç kadın Paris'te Maurice Merleau-Ponty'nin eserleri üzerine bir doktora çalışması yapıyordu. Çalışmanın başlığı 3 satırdan oluşuyordu. Anlaşılması oldukça güçlü. Chaplin düşündü. Medina nereden para kazanıyordu? Baba parasıyla mı yaşıyordu? Yoksa onunla aynı işi mi yapıyordu? Bir cevap bulamadı. Ancak gardırobunun içi bu soruların cevabını daha önemli kılıyordu. Prada, Chanel, Gucci, Barbara Bui. Üstteki rafta bir sürü çanta göze çarpıyordu. Onun altındaki rafta sıra sıra dizilmiş ayakkabılar. Medina tüm bunları neyle satın almıştı? Ne zamandan beri felsefe böyle imkanlar sağlıyordu? Chaplin'in yasa dışı işlerinde bir suç ortağı mıydı? Bu beni kaygılandırmaya başlıyor, korkuyorum. Aramasını sürdürdü. Ancak kişisel bir şey bulamadı. Cep telefonu yoktu, ajanda yoktu, dizüstü bilgisayar yoktu, herhangi bir fatura yoktu, resmi bir evrak yoktu. Giriş kapısının önünde bir sürü posta birikmişti. Tarihlerine baktı, en eski postalar Ağustos ayının sonuna aitti. Chaplin'in evinde olduğu gibi postaların çoğu reklam broşürleriydi. Ama ne fatura ne de banka ekstrası vardı. Tüm bunları internet üstünden hallediyor olmalıydı. Medina nereye gitmişti? Ölmüş olabilir miydi? Bir sürü başka soru vardı. Bu kızı nerede tanımıştı? Sasha.com tarzı bir tanışma sitesinde mi? Resimdeki kızı Tibet canlı gece partilerinin birinde hayal etti. Sansasyon yaratacağı kesindi. Alelacele bir kaçışın ya da geri döndürülemez bir şeylerin izlerini bulmak için son bir tur daha attı. Buzdolabında çürümüş gıdalar, darmadağın bir banyo. Medina'nın eşyalarını toplamadığının ispatı olan dolu bir gardırop. Chaplin geldiği yoldan çıktı. Ganimeti ceketinin cebindeydi. Arap isimli bir Slav bebeğinin fotoğrafı. Diğerleri kafasının içindeydi ya da daha ziyade boğazında. Medina'nın artık hayatta olmadığına dair uğursuz bir izlenim edinmişti. Zemin kattaki tonozu arkasında bırakırken karşısına üzerinde savaş kıyafetiyle mavi önlük, fırça süpürge, çamaşır suyu kokusu, 60'lık bir kadın çıktı. Kimi arıyorsunuz? Chaplin yalan söyleyecekti ama vazgeçti. Kapıcı kadından bir şeyler öğrenebilirdi. Medina Maloy'u görmeye gelmiştim. Evde yok. Burada yaşamıyor mu? Bir süreden beri burada değil. Ne zamandan beri? Kadın ona kuşku dolu bir bakış açtı. Geçit aydınlık değildi. Bahçeden gelen çiçek kokularının arasında yarı karanlıkta duruyorlardı. Siz arkadaşı mısınız diye sordu kadın sonunda. Hocalarından biriyim diye yalan söyledi Chaplin. Ne zaman gitti biliyor musunuz? Birkaç ay oluyor ancak kirası ödendi, sorun yok. Size bir şey söylenmedi mi? Asla bir şey söylemez. Ses tonunda bir küçümseme vardı. Çok ketum, çok bağımsız. Evinin temizliğini kendi yapar, alışverişini kendi yapar, hep yalnızdır. Chaplin kaygılanmış gibi yaptı. Bu ortadan kaybolma normal değil. Fakültede de kimseye söylememiş. Aldırmayın, bu kazların başına hiçbir şey gelmez. Ne demek istiyorsunuz? Kadın süpürgesinin sapına dirseğini dayadı. Dinleme pozisyonu almıştı. Madem siz hocasınız, size bir tavsiyede bulunayım. Chaplin gülmemeye çalıştı. Her zaman kız öğrencilerin çantalarına bakmak gerekiyor. Eğer kız bir heybe, bir sırt çantası, kot kumaşından bez bir çanta taşıyorsa sorun yok. Ama derslerinize bir Chanel, Gucci veya Balenciaga çantayla geliyorsa, o zaman bana inanın o kızın başka bir işi daha var demektir. Bir gece işi. Neyi kastettiğimi sanırım anladınız. Yaşlı kadın lüks markalar ve öğrenci dünyasındaki yeni alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi gibiydi. Ama haklıydı. Medina'nın dairesi kolay para kokuyordu. Paris gecelerinin bling bling şıklığı. Medina bir eskort kız olabilir miydi? Kendisi de onun müşterilerinden biri. Öfkelenmiş gibi yaptı ama Medina çok ciddi bir kız ve olabilir. Sadece saatleri farklı. İleri sürdüğünüz bu şeylerin kanıtları var mı? Her gece gidiyor, gün ağrırken dönüyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yerlerde gece bekçisi olarak çalıştığını mı? Chaplin fotoğrafı ceketinin cebinde duran gözünün önüne getirdi. Yoruma gerek yoktu. Kapıcı kadının çevresinde dolandı. Kadın süpürgesiyle yolunu kesti. Eğer onu görürsem uğradığınızı söyleyeyim mi? Chaplin dalgın dalgın başını salladı. Adınız nedir? Boş verin. Oyalanmadan ana giriş kapısını açan düğmeye bastı. Kendini dışarı attı ve hemen sola döndü. Sivil bir araba park etmiş diğer arabaların arkasında durmuştu. İçinden iki adam indi. Bunların aynasız olduğuna hiç kuşku yoktu. Arkasında ana kapının açıldığını duydu ve adımlarını hızlandırdı. Polislerin elinde her yeri açan bir anahtar olmalıydı. Beyni çılgın gibi çalışıyordu. Sarsıcı, hummalı, korkutucu düşünceler. Anayis onu satmış olabilir miydi? İmkansız. Polisler durup dururken Medina Malou için kaygılanmaya mı başlamıştı? Bu da olanaksızdı. Bunun tek açıklaması vardı. Anayis cezaevinde dinleniyordu. Gizli numara öğrenildiği sırada telefon görüşmesi kaydedilmişti. Tutuklu polisin bu numarayla neden ilgilendiğini öğrenmek istiyorlardı. Koşar adımlarla bir metro istasyonu veya taksi durağı bulmak için Maleşerbes bulvarına indi. Çıkık elmacık kemikli güzel yüz gözünün önüne geliyordu. Başına gelenler konusunda hiç şüphe kalmamıştı. 29 Ağustos'ta ne olmuştu? Çok mu geç kalmıştı? Yoksa kızı o mu öldürmüştü? Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı. Medina'nın meslektaşlarını bulmak. VIP kızların dünyasına girmek. Bunun için her şeyi halledebilecek bir rehberi vardı. Ayrım sonu sayfa 516. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Daguerreotipi. Daguerreotipi. Medina Maloy. Medina Maloy. Naples. Naples. Orleans. Orleans. Raspail. Raspail. Saint-Lazare. Saint-Lazare. Estidien d'Ors. Estidien d'Ors. Londres. Londres. Sorbonne. Sorbonne. Saint-Omer. Saint-Omer. Lille. Lille. Maurice Marluy-Ponty. Maurice Marluy-Ponty. Prada. Prada. Chanel. Chanel. Gucci. Gucci. Barbara Bui. Barbara. Bui. Balenciaga. Balenciaga.